Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 15'te 1399, Hicri Gamer'e 20 Cemadülevvel 1442 ve Miladi Takvim'le 4 Ocak 2021 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Dünya Braille Alfabesi ve Batı Asya Gelişmeleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Şehit Süleyman'ın şehadetinden sadece IŞİD'in yaralandığını söyledi. General Ramazan Şerif, Kasım Süleyman'ın intikam zamanı ve mekanını İran belirleyecek dedi. Biden'ın geçici kabine Uluslar Güvenlik Danışmanı nükleer anlaşma hakkında iddialar da bulundu. Türkiye, Libya askeri teçhizat göndermeye devam ediyor. Pakistan'daki terör saldırısını terör örgütü IŞİD üstlendi. Suudi Arabistan'da din adamlarına yönelik tutuklamalar devam ediyor. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bölgemiz Şehit Süleymani'nin ölümünün birinci yıl dönümünü onurlu bir şekilde kutlarken, bu suikastten yararlanan tarafın yalnızca IŞİD olduğunu hatırlatmak isteriz. IŞİD o suikastten beri faaliyetlerini artırmıştır ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Twitter hesabından mesaj paylaşan Zarif, bir yıl önce bugün aşırılık yanlısı teröristlerin bir numaralı düşmanı büyük terörist tarafından korkakça suikaste kurban gitti dedi. Zarif, bölgemiz Şehit Süleyman'ın ölümünün birinci yıl dönümünü onurlu bir şekilde kutlarken bu suikastten yararlanan tarafın IŞİD olduğunu hatırlatmak isteriz. IŞİD o suikastten beri faaliyetlerini artırmıştır diye ekledi. Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ile Irak Haçlı Şabi'nin üst düzey komutanlarından Ebu Mehdi Mühendis 8 kişiyle birlikte 3 Ocak 2020 Cuma sabahı Irak'ın başkenti Bağdat'ta Amerikan Başkanı Donald Trump'ın emriyle suikaste kurban giderek şehit oldular. Daha sonra Amerikan Başkanı Trump saldırı emrini bizzat kendisinin verdiğini açıkladı.
İran İslam Devrimi Muhafızlar Ordusu Sözcüsü General Ramazan Şerif, Kudüs Gücü Eski Komutanı Şehit Kasım Süleyman'ın dökülen kanının intikam zamanı ve mekanını İran'ın belirleyeceğini kaydetti. General Şerif Tahran'ın Amerika'nın İran'a karşı başka bir aptallık yapacağını uzak bir ihtimal olarak gördüğünü belirterek, İran'ın Komutan Süleyman'ın intikamını almak için hala fırsatı bulunduğunu, ilaveten kesin olan intikamın uygun zaman ve mekanda gerçekleşeceğini, bunun kesin olduğunu söyledi. Şehit Süleyman'ın intikam zamanı ve mekanını Amerika değil, İran'ın belirleyeceğine dikkat çeken General Şerif, bu intikamın düşmana en fazla etki bırakması ve İslam dünyası için en fazla desteği kazandırması gerektiğini sözlerine ekledi.
Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri İran İslam Cumhuriyeti'nin güçlü ve yetenekli bir ülke olduğunu vurgulayarak, İran'ın bölgedeki müttefiklerine ihtiyaç duymadan General Kasım Süleyman'ın intikamını istediği zaman alacağını söyledi. Fars Haber Ajansı'na göre Seyit Hasan Nasrullah dün gece Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Irak Haçlı Şabi Kurumu Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El Mühendis'in Amerikan terör güçlerince öldürmelerine yıl dönümünde yaptığı konuşmada Süleymani'nin Batı Asya bölgesindeki direniş gruplarına desteğini işaretle Şehit Süleymani ve arkadaşlarının kahramanlıkları ve mazlumiyeti tarihte daimi olarak kalacak dedi. Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri, İran'ın General Süleymani'yi milli bir kahraman olarak gördüğünü, Lübnan halkının ve Hizbullah'ın ise onu bir fedakarlık, sadakat, dünya ve İslam dünyasında ezilenlerin savunmasında kahraman olarak gördüğünü, çünkü sadece Şiiler için değil tüm Müslümanlar ve başta Hristiyanlar olmak üzere bütün gayrimüslimler için de fedakarlıklar yapmış biri olduğunu söyledi. Nasrullah Şehit Süleymani'nin direnişin tüm eksenini kendisine örnek alan bir dünya kahramanı olduğunu ve yanında Ebu Mehdi, Hac İmad Mugniye, Seyyid Mustafa Bedreddin ile Filistin ve Yemen'deki direnişin komutanları olduğunu belirtti. Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Şehit Süleymani ve Şehit El Mühendis'in suikastinin her zaman akıllarda kalacağını vurgulayarak, İran askerlerine ve bilim insanlarına yönelik suikastlere askeri ve güvenlik açısından karşılık vermeye karar verdiğinde bu kararı verecek olanın İran olduğunu ve asla bölgedeki dostlarından ve müttefiklerinden yardım almayacağını söyledi. Hizbullah Genel Sekreteri, Amerikalıların Kasım Süleyman'ın şehadetiyle direniş ekseni arasındaki bağın kopacağını düşündüklerini ancak bunun gerçekleşmediğini ekledi.
Yemen Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Abdülmelik Al-Husi, şehitleri onurlandırmak, sürdürmek ve hafızalarını canlı tutmak gerektiğini vurguladı. El-Mesire kanalına göre Seyyid Abdülmelik Al-Husi, dün Şehitler Günü ve İran Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleyman'ın şehadetinin yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, General Süleyman'ın yolundan ve özelliklerinden özgürlük için faydalı dersler çıkarması gerekir ve zalimlerin, tağutilerin yönetiminden kurtulmak için fedakarlık yapmak gerekir dedi. El-Husi, Gazze şeridinin kurtuluşunu ve Hizbullah Lübnan'daki zaferlerini cihat ve şehitlik deneyiminin başarısının örnekleri olarak göstererek, bölgedeki çatışmaların ana kökeninin Amerika ve ırkçı İsrail'in düşmanca eylemleri ve bazı Arap rejimlerinin bu rejimlerle uzlaşması olduğunu bildirdi. Yemen Ensarullah Hareketi'nin lideri, Amerika'nın General Kasım Süleymani'yi Müslüman ümmetin zaferini komutanı olduğu için öldürdüğünü, artık özgürlük ve bağımsızlığa layık halk ve İslam devletlerinin bölgedeki İsrail ve Amerikan komplolarını engellemek için birlikte çalışabileceğini söyledi.
Venezuela Dışişleri Bakanı, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün unutulmaz komutanı Kasım Süleyman'ın şehadetinin yıl dönümünde onu saygıyla andı. Fars Haber Ajansı'nın haberine göre Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, pazar günü paylaştığı bir Twitter mesajında şunları yazdı. Venezuela, İslam devriminin liderine selamlarını iletirken İran halkının sevgiyle ve saygıyla şehadet yıl dönümünü andığı efsane komutan Kasım Süleyman'ın anısına İran halkını selamlıyorum. Venezuela Dışişleri Bakanı mesajında Şehit Süleyman'ın bir yıl önce Amerikan Başkanı Trump yönetiminin emri üzerine Amerika terörist güçlerince öldürüldüğünü bildirdi. Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales de dün General Süleyman'ın şehit edilişini yıl dönümünde attığı bir mesajda Venezuela bu komutanın onuruna İran halkının yanında yer alıyor dedi. Morales Twitter mesajında emperyalizme karşı mücadelenin 2020'de suikaste kurban giden komutan Kasım Süleyman'ı gibi dünyada kahramanları ve şehitleri var diye yazdı. Eski Bolivya Cumhurbaşkanı, insanlar adalet için verilen kahramanca mücadeleyi ve yabancı saldırganlıktan muzdarip ulusların egemenliğinin savunulmasını resmiyette tanıyor, dedi.
Irak, Ketaib Hizbullah Hareketi direniş şehitlerinin komutanlarının anısına düzenlenen merasimi Irak halkının milyonluk katılımıyla Amerika ve uşaklarına sert tokat indirdiğini bildirdi. Irak'ta Haşi Şabi kurumuna bağlı söz konusu grup, Bağdat'taki dünkü görkemli gösterinin ardından yaptığı yazılı açıklamada direniş liderlerinin intikamının katillerden alınması yönündeki kararlılıktan asla vazgeçilmeyeceğini bildirdi. Ketaib Hizbullah Hareketi bildirisinde Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilmesi gerektiği konusunda asla müsamaha etmeyeceklerini bildirirken, Irak Haşi Şabi Kurumu Başkanı Faleh El-Feyyaz da dün milyonlarca kişinin şehit komutanları anma merasimine katılmasını katillerden intikam alma kararlılığının göstergesi olduğunu belirterek direniş komutanlarının intikamının kesinlikle alınacağına vurgu yaptı. Irak Haşi Şabi Kurumu Başkanı tüm haklarımızı ve çıkarlarımızı haysiyet ve egemenlik ile koruyacağız. Ayaklanma dini, mezhepçilik ve ırkçılık son 10 yıllarda Irak'ı geriye götürdü. Haşi Şabi'yi destekleyenler bu örgütten daha geniştir ve bu milletin çocuklarını katledenlerden kesinlikle hesap soracaklardır. Irak'ın birliği gücünün sırrıdır. Sizden vatan ve otorite bayrağı altına kalmanızı istiyorum, dedi.
Amerikan Başkanı seçilen Biden'ın geçici kabinesinin ulusal güvenlik danışmanı, nükleer anlaşmaya dönmek için İran'ın balistik füze programının müzakere edilmesi gerektiğini iddia etti. Ars Haber Ajansı'na göre Amerikan Başkanı seçilen Biden'ın geçici kabinesi, ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, nükleer anlaşmaya geri dönmek için daha geniş konularda daha fazla görüşmek gerektiğini iddia etti. Amerika nükleer anlaşmadan yasa dışı olarak çekilmesinin ardından İran'a baskı uygulamak için kapsamlı bir yaptırım başlattı. Amerikan Başkanı Trump nükleer anlaşmadan çekilerek ve yaptırım politikası izleyerek Amerika'nın lehine olacak şekilde daha iyi bir anlaşmayı İran'a dayatmak için İran'ı müzakere masasına çekmek istedi. Ama Amerika'nın azami baskı siyaseti de işe yaramadı. Trump'ın İran'a yönelik maksimum baskı siyaseti yaygın bir şekilde yerel ve uluslararası kınamalara yol açtı.
İran'ın Moskva Büyükelçisi Kazım Celali, Tahran ve Moskva'nın koronavirüse karşı aşı üretiminde işbirliğine hazır olduklarını belirterek, iki ülkenin sağlık yetkilileriyle görüşme için gerekli hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Rusya'nın İzvestiya gazetesine röportaj veren Celali, İran'daki 6 platform aynı anda aşı konusunu şaşırtıcı sonuçlarla ele alıyor. İran aşılarının bazıları klinik deneme aşamasındadır. Bu temelde İranlı ve Rus yetkililer arasında güzel görüşmeler yapıldı ve bu görüşmeler devam ediyor, diye kaydetti. Celali, İran ve Rusya Cumhurbaşkanlarının Nisan-Ekim 2020'de yaptığı telefon görüşmelerinde İran'ın koronavirüse karşı aşı üretimi konusunda Rusya Federasyonu ile işbirliği olan ilgisi ve deneyim alışverişi vurgulandı. Aşılarla ilgili Rus belgelerine ilişkin bir çalışma şu anda devam ediyor. Yakında yetkililer arasında bir görüşme yapılması kararı aldık, dedi.
Türkiye'de son 24 saatte 138.941 yeni tip koronavirüs testi yapıldı. 9.877 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 10.102 kişinin daha COVID-19 tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 2.136.534'e yükseldi. Test sayısı 24.950.829'a ulaştı. Vaka sayısı 2.241.912, vefat sayısı 21.488, ağır hasta sayısı 3.612 oldu. Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatürre oranı %3,8, yatak doluluk oranı %49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı %68,1, ventilatör doluluk oranı %36,2, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise %99,9 olarak gerçekleşti.
Los Angeles'taki koronavirüsten hastaneye yatışların sayısındaki ciddi artışla birlikte Amerikan ordusu şehrin hastanelerine yardım etmek için devreye girdi. Los Angeles'taki yetkililer dün yaptıkları açıklamada şehirde her 10 dakikada bir kişinin koronavirüsten öldüğünü duyurdu ve ordunun artık hastanelerin ihtiyaçlarını karşılamak için devreye girdiğini bildirdiler. Bu arada dünyada COVID-19 salgından en fazla etkilenen ülke olan Amerika'da Başkan Trump ile yöneticileri arasında COVID-19 rakamlarının abartılıp abartılmadığı tartışması başladı. Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Trump, birçok ülkenin söz konusu rakamları düşük gösterdiğini savunarak Çin virüsünün vaka ve ölü sayıları Amerikan Hastalıkları Önleme ve Korunma Merkezi'nin garip değerlendirme yöntemleri sebebiyle oldukça yüksek gösterildi. Bir şüphe varsa hemen COVID denildi yorumunda bulundu. Trump'ın açıklamasına cevap ise yine kendi yönetiminde kamu sağlığı konusundaki en yetkili isimden geldi. Amerikan Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Dr. Adams, kamu sağlığı açısından söz konusu rakamlardan şüphe duymak için herhangi bir neden yoktur ifadesini kullandı.
Bazı batı medyası Türkiye'nin hala Libya'daki Trablus'un batısındaki El Hurya hava üssüne silah gönderdiğini bildirdi. El Şarkolasat gazetesine göre İtalyan haber ajansı Nuva, iki Türk kargo uçağının geçtiğimiz günlerde El Hurya hava üssüne indiğini, bu uçaklardan birinin kargosunun yalnızca NATO üyesi ülkelere ait gelişmiş hava savunma sistemleri olduğunu, ikinci uçağın ise Libya'daki Hafter güçlerine karşı savaşmak için Türkiye'ye bağlı bir grup Suriyeli militan ve askeri teçhizat olduğunu bildirdi.
Şırnak Gabar Dağı bölgesindeki mağarada 5 PKK'lı silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Soylu, Şırnak Gabar'da 5 teröristin mağarada etkisiz hale getirildiğini söyledi. Açıklamada İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando ve Özel Harekat Birliklerince gerçekleşen operasyonun bölgede devam ettiği bildirildi.
Suriye'de dün akşam Hama kırsalı Selemiye bölgesinin Vadi el-Azib bölgesi yakınlarında içinde bulundukları yolcu otobüsünün terör saldırısına maruz kalması sonucunda 6 sivil hayatını kaybetti. Sana muhabir yaklaşık saat 21.30 sularında bir yolcu otobüsünün el-Azib bölgesi yakınlarındaki Selemiye-Rakka yolu üzerinde terör saldırısına maruz kaldığını, bunun sonucunda 6 sivil vatandaşın öldüğünü, çok sayıda sivilin de yaralandığını bildirdi. Geçen çarşamba günü de Suriye'nin merkezi Kebaci bölgesi yakınlarındaki Deir-Ozu-Tedmur yolunda bir otobüse IŞİD teröristleri saldırmış ve en az 25 Suriyeli ölmüş, 8 kişi de yaralanmıştı.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 11 maden işçisinin silahlı saldırganlar tarafından kaçırılarak öldürülmesi saldırısının sorumluluğunu terör örgütü IŞİD üstlendi. Şii, Hazara nüfusun yoğunlukta olduğu Belucistan'ın başkenti Kettaya bağlı Meç kasabasında bulunan kömür madeninde çalışan işçilerin kaçırılarak vahşice katledildikleri belirtildi. İşçilerin cansız bedenleri dün sabah bulunmuştu. Terör örgütü IŞİD ise yaptığı açıklamada saldırıyı üstlendiğini açıkça duyurdu.
Suudi Arabistan'daki haber kaynakları ülkenin El-Baha bölgesinde bazı imam, hatip ve din adamının Suudi rejimi güvenlik güçlerince tutuklandığını bildirdiler. Suud gazetesi Okaz, El-Baha bölgesinde toplamda 7 kişinin Suudi rejimi, din işleri idaresinin talimatlarını görmezden gelmek, hükümete sızma ve örgütlenme gibi asılsız iddialardan tutuklandıklarını bildirdi.
Bahreyn El-Vefak Cemiyeti Genel Sekreteri Şeyh Ali Selman, cezaevinden attığı mesajda Bahreyn'de zalim Al-Halife rejimine karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi. Tutukluluğunun 6. yıl dönümünde Şeyh Ali Selman, Cu cezaevinden halkına bir mesaj gönderdi. Mesajında Allah yolunda itaat ve mazlumlara yardım etmek için parmaklıklar ardında geçirdiği 6 yıl boyunca pişmanlık duymadığını, bu mücadelesinin aynı şekilde devam edeceğini belirtti. İnsan hakları grupları Bahreyn rejimini muhalefeti bastırdığı için defalarca kınamış, ülkenin siyasi sisteminde reformlar yapılması çağrısında bulunmuştu.
Ve son haberimiz Amerika'nın önde gelen gazetelerinden Washington Post. Başkan Donald Trump ile Georgia Eyalet Sekreteri arasındaki konuşmanın ses kaydını ortaya çıkardı. Konuşmada Trump'ın seçim sonuçlarını değiştirmek için Eyalet Sekreterine baskı yaptığı belirtiliyor.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Maduro'nun Venezuela ve İran arasında ilişkilerin gelişmesine vurgusu etrafında. İran ve Venezuela ekonomi, ticaret ve enerji gibi alanlarda uluslararası meselelerde bilhassa Amerika'nın sultancılarına karşı koyma babında birçok ortak yöne sahiptir. Doğal olarak iki ülke son yıllarda ilişkilerini iyice arttırmış ve geliştirmiştir. Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro yeni yıl dolayısıyla yaptığı konuşmasında İran ile özel ilişkileri vurgu yaparak şöyle dedi. İran ve Venezuela ilişkileri Washington'un müdahaleci ve tek taraflı dış siyasetleriyle açıkça çelişmektedir. İki ülke arasındaki ilişkilerin 70 yıllık geçmişi bulunuyor. Özellikle de son 20 yılda bu ilişkiler dikkate değerdir. Nicolas Maduro'nun söylediğine göre hem İran hem Venezuela enerji kaynakları açısından çok zengin ülkeler. Venezuela dünyanın en büyük petrol rezervlerini elinde bulunduruyor. Halbuki İran petrol bakımından dünyada 4. en zengin ülke ve doğalgaz rezervleri açısından da dünyada ilk sırada yer alıyor. Amerika, Trump başkanlığı döneminde Venezuela'ya karşı topyekün baskı yapma siyasetini izlemiş, geniş çaplı yaptırımlar uygulamak suretiyle Maduro hükümetini devirmeye ve kendi kuklası ve sözde Venezuela muhalifler lideri Juan Guaido'yu iktidara getirmek istemiştir. Buna karşı Caracas, İran İslam Cumhuriyeti, Rusya ve Çin gibi devletlerden destek alarak Washington'un siyasetlerine karşı direnme stratejisini izlemeye başlamıştır. İran İslam Cumhuriyeti her zaman Washington'un Venezuela'ya karşı saldırgan tavırları, girişimleri ve siyasetlerini kınayarak Maduro'nun Venezuela'nın yasal cumhurbaşkanı olduğunu vurgulamıştır. Aynı zamanda bu tutumuna paralel olarak Venezuela'yı Amerikan yaptırımlarına karşı daha güçlü kılmak için geniş çaplı yardımlarda da bulunmuştur. Son yıllarda İran ortak yatırımcılık alanında milyarlarca dolarlık değerindeki projeler çerçevesinde Venezuela'nın enerji, tarım, inşaat ve altyapı projelerine yatırım yapmıştır. Ayrıca Venezuela başkenti Caracas'ta İranlı ürünler ve ticari malların satılması ve tanıtılması için büyük bir market de açılmıştır. Böylece Caracas'taki markete Venezuela halkının akın etmesi ve İran ürünlerini ve mamullerini alması imkanı sağlanmıştır. Zaten Venezuela halkı da bu İran ürünleri satış merkezinden memnun kalmıştı. Bu girişimlerden güdülen amaç ise iki ülkenin ilişkileri ve işbirliği düzeyinin iyice artırılmasıdır. Bu da her iki ülkenin lehine olan bir durumdur. Tahran'ın Caracas'a yaptığı yardımın en önemli yönlerinden biri, geniş çaplı Amerikan yaptırımları sebebiyle ülkedeki ciddi benzin yakıtı sıkıntısını gidermek için Venezuela'ya yakıt tankerlerinin gönderilmesidir. Amerikan yaptırımlarına açık bir muhalefet olarak 5 İran tankeri Mayıs ve Temmuz 2020'de Venezuela'ya gitti. Bir başka gemi, Amerikan yaptırımlarına zarar gören petrol endüstrisini yeniden desteklemek için Venezuela'nın ihtiyaç duyduğu petrol ve rafineri ekipmanını İran'dan Venezuela'ya taşıdı. İran'ın Venezuela'ya akaryakıt tankerlerini göndermesi, iki ülkenin dayanışmasını gösterirken Tahran ve Caracas'ın Amerika'nın tehdit ve komplolarını direnme alanında ortak yaklaşımının bir simgesi haline de geldi. Öte yandan Washington'un İran ve Venezuela yönelik yıkıcı siyasetlerinin sefil bir şekilde başarısız olduğunu ve Trump yönetiminin iki ülkeye yönelik tehditlerinin itibarsızlığını ortaya koydu. Bu aşırılık yanlısı Amerikalı siyasetçiler arasında büyük endişeye sebep oldu. Eski bir Amerikan Uluslararası Güvenlik Danışmanı olan John Bolton, Karayip Denizi'ndeki İran tankerlerinin varlığına ve İran'dan Venezuela'ya benzin transferine tepki olarak, "Bu Amerika için tehlikeli bir harekettir. İran etkinliğine karşı çıkmak için Han Guaido'nun yanındayız," dedi. Washington'dan gelen tehditlere rağmen Venezuela ve İran Amerikan tehditlerini ve abartmalarını görmezden gelerek kapsamlı temaslarını sürdürmeye devam ediyorlar.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Fransa'nın Afrika kıtasındaki askeri varlığının sonuçları etrafında. Fransız askeri güçlerin Afrika kıtasının farklı noktalarındaki varlığı sürüyor. Bu doğrultuda yeni yılın ilk günlerinde Fransa Başbakanı Jean Castex, Çat'ta bulunan stratejik üslerdeki Fransız askeri güçlerini ziyaret etmek amacıyla bölgeye gitti. Castex, Fransız askerler ve Çat'ın başkenti Ensimini de üste görüşmesinin ardından Fransız Silahlı Kuvvetler Bakanı Florence Parly ile 30 kadar Fransız askerin bulunduğu Faye-Largeau bölgesine gitti. Şiddet dolu sömürgecilik ile bilinen Fransa'nın Afrika'daki geçmişi yüzyıllar öncesine kadar uzanmaktadır. Hali hazırda Fransa terörizm ile mücadele, güvenliğin sağlamasına yardımcı olma gibi bahanelerle Afrika kıtasında varlığını sürdürmektedir. Fransa hali hazırda Fil Dişi sahili, Çad, Cibuti ve Mali'de askeri üs şeklinde varlığını sürdürmektedir. Buna ilaveten Afrika sahilinde C5 adı ile bilinen Mali, Moritanya, Nijer, Çad ve Burkina Faso'da doğrudan askeri müdahale yapmaktadır. Öyle ki bu ülkeler de Fransa'nın Batı Afrika'daki en önemli müttefikleri haline getirilmeye çalışılmıştır. Tabii Fransız makamlar son yıllarda bu ülkenin tarih boyunca Afrikalılara karşı sömürgeci siyasetler izlemesinden dolayı pişman olduklarını, bunun büyük bir hata olduğunu itiraf etmişlerdir. Nitekim Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron şöyle bir itirafta bulundu: "Sömürgecilik Fransa tarihinin en büyük yanlışı olmuştur. Ancak Fransızlar yöntemlerini değiştirdiler ve hiçbir zaman Afrika'yı terk etmediler. Gerçekte Afrika, Fransa için kilit bir rol oynamaktadır. Afrika, Fransa için sırf zenginlik, doğal kaynaklar ve coğrafi konum ve stratejik fırsatlar anlamına gelmiyor. Aynı zamanda askeri ve güvenlik açısından özellikle de Batı Afrika ve Kıyı Afrika ülkeleri de Fransa için stratejik önem taşıyor. Birçok Fransız ürünü bu ülkelerin piyasalarına sürülüyor. Bu ülkeler bu şartlar altında Paris'in de en büyük ticari ortakları sayılır. Diğer yandan bu ülkelerin elmas ve uranyum gibi doğal kaynakları, özellikle de Orta Afrika ülkelerinin doğal zenginlikleri, ormanları ve enerji kaynakları her daim Fransız şirketlerin olmazsa olmaz sermayeleri ve fırsatları sayılmıştır. Bu ülkelerdeki duruma bakıldığında Fransız ordusunun uzun süredir barış bahanesiyle Orta Afrika'da bulunması gibi Fransa'nın da güvenliği tesis etme ve savaşı önlemeye yardım etme jestiyle son yıllarda bu ülkelerde ciddi bir varlığa sahip olduğunu göstermektedir. Afrika ülkelerinin ekonomik ve politik durumu Fransa'nın ekonomik koşullarını iyileştirmelerine yardım etmediği, gizli sömürgecilik çerçevesinde çıkarlarını güvence altına almak adına onları fakir tuttuğunu ve iç çatışmaların alevlerini körüklediğini gösteriyor. Cezayir Barış Toplumu Hareketi'nin başkanı Abdurrazzak Mogari bu hususta şöyle düşünüyor: "Fransa çıkarlarını elde etmek ve ekonomisini inşa etmek için Afrika uluslarını yoksullaştırdı. Aslında Fransa'nın Afrika ülkelerinin bağımsızlığından sonraki eylemleri işgal dönemindeki eylemlerinden daha iğrençtir. Fransa'nın daha önce Paris'in sömürgeciliğine şahit olmuş bölgelerde, özellikle de Batı Afrika'da askeri varlığını sürdürme yönündeki en önemli bahanelerinden biri de terör grupları ile mücadele meselesi olmuştur. Yayınlanan istatistiklere göre Fransa'nın Afrika'nın kıyı bölgesinde 4500'den fazla askeri bulunuyor ve varlığını ve etkisini korumaya devam etmesi de gözlemleniyor. Ancak aslında bu güçler bölgede özellikle bu güçlerin karargahı olan Mali'de terörle mücadelede başarılı olamamış ve sadece Fransa'nın bölgedeki ekonomik ve ticari çıkarlarını korumaya çalışmıştır. Şimdi de Fransa Başbakanı'nın Çad ziyareti Afrika'nın ve kıtadaki Fransız askeri üslerinin ve tabii ki bu ülkenin kendi sahasını rakiplerinden korunmasının öneminin altını çiziyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 15'te 1399, Hicri Kameri 20 Cemadülevvel 1442 ve miladi takvimle 4 Ocak 2021 Pazartesi. ...26 yıl önce bugün Hicri Şemsi 15'te 1373'te İran Ordusu Hava Kuvvetleri eski komutanı General Mansur Settari bir hava kazasında şehit düştü. Hicri Şemsi 1327'de Tahran yakınında dünyaya gelen General Mansur Settari, liseyi bitirdikten sonra orduya bağlı subaylık fakültesine girdi. General Mansur Settari hava savunma eğitimini bitirdikten sonra üniversitedeki eğitimine başladı. Ancak devrik Saddam rejimi ordusunun İran'a Hicri Şemsi 1359'da saldırı düzenlemesinin ardından General Mansur Settari ülkesini savunmak için görevini yaptığı bölgeye döndü. General Mansur Settari hava kuvvetlerindeki birkaç komutanla birlikte görev yerinden geri döndüğü sırada bindikleri uçakta meydana gelen teknik sorundan dolayı uçağın düşmesi neticesinde şehit düştü. ...81 yıl önce bugün Hicri Şemsi 15'te 1318'de Ayetullah Mir Seyyid Muhammed Muderris Necef Abadi 62 yaşında vefat etti. Hicri Şemsi 1256'da Necef Abad'da dünyaya gelen Necef Abadi ilk eğitimini doğduğu kentte bitirdi. Ardından eğitimini sürdürmek için Necef-i Eşref'e gitti ve daha sonra bilimde zirveye ulaştı ve İsfahan'a gitti ve ömrünün sonuna dek ders vermeye başladı. ...42 yıl önce bugün Hicri Şemsi 15'te 1357'de İranlı öğrenciler Amerika eski başkanı Jimmy Carter'ın İran'a gelmesi ve onun Muhammed Rıza Şah'ı desteklemesini protesto etmek amacıyla ders sınıflarına katılmadılar ve üniversiteler tatil edildi. Carter sözde insan hakları savunucusu olup dikta rejimlere silah satışına muhalif olduğunu iddia ediyordu. Ancak Amerika hükümeti despot şah rejimiyle yüklü askeri anlaşmalar yaptı ve İran'da insan haklarının yoğun bir şekilde ihlal edilmesini göz ardı etti. Öyle ki Amerika Başkanı İran'a yaptığı ziyaretinde İran'ın menfur diktatörü Muhammed Rıza Pehlevi'nin halkın sevdiği birisi olduğunu, İran'ın da istikrarlı bir ada olduğunu iddia etti. Ancak yakında İran halkının özgürlüğe dayalı kıyamı başlayacaktı ve Carter'ın İran ziyaretinden yaklaşık 13 ay sonra Şah rejimi düştü ve İslam Cumhuriyeti Nizamı da kuruldu. ...760 yıl önce bugün Hicri Kameri 20 Cemadül Evvel 682'de Müslüman fakih araştırmacısı Fahr el-Muhakkikin lakaplı Muhammed bin Hasan Hilli, Irak'ın Hille kentinde dünyaya geldi. Değerli babası Allame Hilli'nin nezdinde yetişen Hasan Hilli, gençliğinde içtihat makamına ulaştı. Fazilet ve kemalin yanı sıra edep, ahlak ve züht açılarından halk nezdinde büyük şöhrete sahip olan Hilli, tefsir, fıkıh, fıkıh usulü ve kelam bilim dallarında geniş araştırmalarda bulundu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Giyimde de zam kapıda.
Karar.
Davutoğlu'ndan hükümete nepotizm eleştirisi Ankara'da aşiretleşiyorlar.
Star.
Bakan Koca'dan COVID-19 açıklaması. Aşı olmaya başlayıncaya kadar tedbirlere uymalıyız.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Cevher İlhan 2 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde adrese teslim ihaleler başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Dünya Bankası raporunda dünyada kamudan en fazla ihale alan 10 şirketin sıralamasında 5'i Türkiye'nin malum 5 şirketinin geldiği açıklanmış. Rapordaki verilere göre Türkiye'de tek kişi yönetiminde altyapı yatırımlarında en fazla ihale alan ilk 10 şirket arasında Limak, Cengiz, Colin, Kalyon ve MNG Holdingleri başta geliyor. Buna göre iktidara yakın 5 şirketin 4'ü 49, 43, 42.1 ve 40.4 milyar dolar devlet ihalesi almakla listenin başına geliyor. Beşincisi 36.6 milyar dolarla 7. sırada ve 25.6 milyar dolarla diğeri yer alıyor. En fazla yatırım yapılan altyapı alanları ise elektrik, yol, su, kanalizasyon, liman, doğalgaz, havaalanı ve demiryolu hatları, diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Çarpıcı olan söz konusu şirketlerin Türkiye'deki ilk 17 şirket arasında yer almazken ve milyarlarca vergi borçlarına silinmesi. Mesela bir şirketle siyasi iktidarın adeta propagandisti bir kanalın patronlarına 608 milyon dolar vergi borcunun bir kalemde üstünün çizilmesi. En çarpıcı da AKP'li eski bir maliye bakanının ifadesiyle milyarlarca vergi affının ulvi nedenlerle yapılması. Ve ihalelerinin çoğunun doğal afetler, salgın hastalıklar, can ve mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması hallerinde pazarlık usulü ile ihaleye çıkılabileceğini esas alan Kamu İhale Kanunu'nun 2. maddesinin 1. fıkrasının B bendinin istimaliyle yapılması. Yani ihale açılmayıp istisnai hükümleri istismar edilerek istisnanın usul haline getirilmesiyle ihalelerin doğrudan mevzubahis iktidara yakın yandaş şirketlere adrese teslim edilmesi tam bir garabet. Bilindiği gibi siyasi iktidar OECD'nin ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin kanun teklifi kapsamında talep edilen siyasi nüfuza sahip kişilerin para akışlarının denetimini kanun kapsamına almadı. Teklife soruşturma açılan sivil toplum kuruluşları yöneticilerinin yerlerine kayyum atanmasını, mal varlıklarına ve topladığı yardımlara dondurulup el konulmasını sokuştururken, Türkiye'den de istenilen özellikle siyasi nüfuz sahibi kişilerin yurt dışına çıkardıkları ve dışarıdan getirdikleri paranın soruşturulmasını yasaya koymadı. Daha önce de yurt dışından getirilen paralardan vergi alınmayacağı, kaynağının dahi sorulamayacağı yasasını çıkaran iktidar, siyasi nüfuzluların para akışlarının denetlenmesinden çekinmesi, bu kişilerin açığa çıkmasını, kamuoyunca bilinmesinden kaçınması dikkat çekici oldu. Bu durum AKP iktidarında çıkarılan yasayla Türkiye'ye araba bagajlarında taşınan bavullarla getirilen kara paranın kaynağı sorulmamasına, vergisinin alınmamasına sebebiyet verirken Türkiye kara para cenneti ülkelerin arasında sayılması yorumlarına yol açıyor. Ne var ki ana muhalefet partisi genel başkan yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun bazı televizyonlarda dile getirdiği tespite göre Maliye Bakanlığı bünyesinde ana hizmet birimi statüsünde ve doğrudan Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapan Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı kanun verdiği suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla sektörel çalışmalar yapmak, önlemler geliştirmek ve izlemek göreviyle yurt dışına kaçırılan paraları araştırırken en üst düzeydeki isimlerin de paralarına ulaşması bir başka çarpıcı vaziyeti ortaya koyuyor.
Remzi Özdemir 2 Ocak tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Bizi ne bekliyor?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Gerçekten kabus gibi bir yıl oldu. 2020 yılına büyük umutlarla girdik ama hiç de girdiğimiz gibi kalmadı. Pandemiyi bir kenara bıraktığımızda ekonomik kriz 2020 yılında etkisini çok sert hissettirdi. Aslında 2020'nin gelişi 2019'dan belliydi. Ekonomiden sorumlu bakan her ne kadar Şubat-Ocak'tan Mayıs ise Nisan ayından daha da iyi olacak dese de hiç de öyle olmadı. Ocak ayında başladı ekonomik kabus, Aralık ayına kadar devam etti diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Aralık ayında para piyasalarında adeta bahar var. Dolar düşüyor. Türkiye'ye az da olsa para girişi var. Peki kriz bitti mi? Bizi ne bekliyor? Öncelikle krizin bittiğini söylememiz için yanıt vermemiz gereken sorular var. En önemlisi Türkiye ne yaptı? Merkez Bankası Başkanı ile ekonomiden sorumlu bakanı değiştirmenin dışında ne yaptı? Nasıl bir reform yapıldı? Dahası yapısal sorunlar çözüldü mü? Türkiye'nin ciddi üretim sorunu var. Üretmiyor, sürekli tüketiyoruz. Üretmediği için dolar verip yediği ekmeğin ununu bile Rusya'dan alıyor. Sürekli olarak gümrük duvarlarını kaldırarak Türk çiftçisini vuruyor. Bunu yaparak fiyat istikrarını sağladığını sanıyor. Türkiye'nin bilinen sorunları dağ gibi duruyor. Bunu çözebilecek ne kadrosu var ne de gücü. 19 yıldır yıpranmış bir iktidar ve tükenmiş insan kaynağına sahip siyasi parti bu ülkeye ne katabilir? Hiçbir şey. O halde 2021'de bizi ne bekliyor? Yüksek faiz nedeniyle çekirge sürüsü gibi Türkiye'yi talan etmeye gelen Londralı çakallar ne kadar kalacak ki bu ülkede? Bu ülkeye faiz için gelen değil, yatırım için gelecek yabancıya ihtiyaç var. Bakın Almanların ünlü otomobil şirketi Türkiye'de fabrika açmaktan vazgeçti. Gerekçesi iktidarın uyguladığı politikalar ve Türkiye'deki hukuk sistemine güvenmemesi. Buyurun size ekonomi ne olacak sorusuna yanıt. Türkiye'nin yapısal sorunları aynen duruyor. Bu durduğu için 2021'den çok fazla iyileşme beklemeyin. AKP'yi ve kadrosunu çok iyi tanıyan vatandaşlar halen parasını dolarda tutuyor. Geçen haftaki verilere göre Türk vatandaşları yine dolar aldı. Dolardaki her düşüş vatandaşın biraz daha almasına neden oluyor. Çünkü bu millet 19 yıldır AKP'yi çok iyi tanıdı. Yaptığını ve yapacağını çok iyi biliyor. Sizce 2021'de ne olacak?
Mustafa Karaalioğlu 2 Ocak tarihli Karar Gazetesi'nde "Hayırlısıyla bir yanılsak ne güzel olur" başlıklı yazısına yer veriyor. Yeni yıl için temennide bulunmak kolay ama zihinler iyimserliğe pek izin vermiyor. Akla hemen demokrasi, hukuk, şeffaflık, liyakat talep etmek geliyor ama ülke için hayal kurarken çoğu kez akıl yeterli olmuyor. Geçen senenin son haftalarını iştahlı mı iştahlı bir reform, değişim edebiyatıyla geçirmiş olmaya rağmen bu mümkün olamıyor. Zira bırakın birikmiş meseleleri, sadece o günlerde yaşanan demokrasiden, hukuktan ve liyakattan dönüş örnekleri bile başlı başına reform gerektirecek kadar fazlaydı, diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Türkiye'nin ancak büyük bir vizyonla üstesinden gelinebilecek büyük problemleri ama vizyonu yok. Vizyon, kararlılık, cesaret, mesai ve illa da fedakarlık ister. İmtiyazlarından, kudretinden, imkanından tavizi seçenek olarak görmeyen iktidar herhangi bir meselede çözüme ulaşamaz. Başkanlık sisteminin kuralı sadece bütün yetkilerin bir kişide olması değil, aynı zamanda yapılacak her işin ya bir lütuf ya da cezalandırma tabiatı taşımasıdır. İktidar çoğu kez sert olmayı tercih eder ve ediyor ama şimdi olduğu gibi bazen reforma da ihtiyaç duyuyor. Mesele şu ki reform ancak iktidarın ihtiyaç duyduğu miktarda şekillenirse ona reform denmez. Şimdi de tablo böyledir. İktidarın kafasındaki yöntem ve meselelerin çözümünden murad ettiğiyle ülkenin ihtiyaçları arasında büyük fark vardır. İyimser olmasına olalım ama önce manzaraya bakalım. Şu kadar sene geçti. Ülke sanki dünyanın gerçeklerine gözünü yeni açmış gibi yeni bir yıla yine demokrasi ve değişim vaadiyle giriyor. Geçmiş yıllara, kaybolan zamanlara, harcanan kaynaklara ne oldu peki? Yaşanmamış mı sayıyoruz? Yaşandığına göre o dönemin hatalarından ders alma ihtimali var mı? Varsa hala niye çok sesliliğe, farklı fikirlere bu duyarsızlık? Bu ülke yeni senede ve sonrasında fikir özgürlüğüne ve farklılıklara hürmeti, çok sessizliğe tahammülü öğrenemezse başka derse çalışması beyhudedir. Önce bu barajı aşmak ve ortak aklı saygı duyulacak bir seviyeye çıkarmak mecburiyeti vardır. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünya Braille Alfabesi Günü.
Muhterem dinleyiciler, 4 Ocak Dünya Braille Alfabesi Günüdür.
19. asırda icat edilen ve görme özürlülerin kullandığı bu alfabeyi tanıtmak için sizler için hazırladığımız özel sohbetimizi dinliyorsunuz.
Yazı yazmayı icat etmek, insanlık uygarlığının en önemli başarılarından biridir. Nitekim, tarihin başlaması yazının icadı ile eş zamanlı bilecek kadar önemlidir. Yazı, büyük uygarlıkların yayılması, bilgi, din ve kültür alışverişinde önemli rol ifa ediyor. Mağara insanları birbiriyle bağlantı kurmak için uzun bir yol kat ettiler. Bu yol, 30 bin yıl önce, mağaraların duvarlarına resim çizmekten başlayarak devamında milattan yaklaşık 2000 yıl önce Mezopotamya'da Sümeriler tarafından yazının icat edilmesine kadar sürdü ve 100 yıllar boyunca değişim ve evrim geçirerek günümüzde çeşitli bölgelerdeki şeklini aldı. Öyle ki artık her millet kendi dili ve yazısına sahiptir. Böylece çeşitli bilimleri öğrenirken aynı zamanda da öğretebiliyor. Üstelik tüm dünyanın kendi aralarında anlaşabilmeleri için belirledikleri dil ve yazı ile kendi aralarında bağlantı kurabilirler.
Sırada insanlar için eline kitap alarak okumak ve öğrenmek için sadece irade ve zamana gerek vardır. Fakat görme engelliler için bu iş o kadar kolay değildir. Nitekim geçen asra kadar onlar için okumak ve yazmak imkansızdı. Bu yüzden görme engelliler için özel bir yazı ve alfabe geliştirildi. Bu yazı Braille alfabesinden başkası değildir. Bugün miladi 4 Ocak Dünya Braille Alfabesi Günü olarak adlandırılmıştır.
Tarih boyunca birçok insan görme engelliler için özel bir alfabe ve yazı icat etmek için girişimlerde bulundular. Fakat en sonda sadece Braille alfabesi kullanılarak kalıcılaştı. Braille alfabesi 19. asırda Louis Braille tarafından görme engellileri için geliştirildi.
Kasım 2018'de Birleşmiş Milletler tarafından 4 Ocak günü Dünya Braille Alfabesi Günü olarak adlandırıldı. Zira dünya toplumunun görme engelliler için daha duyarlı olmaları ve Braille alfabesine daha çok dikkat edilmesiyle onların çalışma ortamında, eğitim alanlarında ve sosyal hayatta daha rahat davranarak öğrenmeleri ve öğretmeleri. (Gülüyor)